أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمام قضائي'nin tespit ettiği hadisleri okuyorduk. Ben falandan, o da filandan duymuş ki falan, öteki filandan naklediyor ki, rivayet ediyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor diye hazırladığı Müsned-i Şihab'ından hadisler okuyorduk. 48. hadis. İza gadıp tefeskut, öfkelendiğinde sus. Gazabı yenmenin, öfkeye hakim olmanın yöntemlerinden biri. İnsanoğlu Allah'ın yarattığı gibi yaşar. Bir başka ifadeyle Allah onun nasıl yaşayacağını en bilendir. Dolayısıyla onun adına kural koymaya tek yetkili Allah'tır. Çünkü Allah'tan başkalarının koyduğu kurallar ona uygunlukta çaresiz, zayıf kalırlar, ilgisiz ya da ihanet içinde olurlar. Ama Allah öyle değil, o bilendir. Bir ayette bunu apaçık şöyle ifade edildiğini görüyoruz. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Mülk suresi. Söyleyin, yaratan bilmez mi ki hiç yarattığını? Oysa o yaratığı var eden o, nasıl var ettiğini, ne özellikler taşıdığını en bilendir. Hem o ki en ince teferruatına kadar bilen, en latif yönlerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi ve de her şeyden haberdar olan Allah'tır. İşte buradan hareketle, Allah insanoğlu için ne dediyse en güzeli odur. Mesela, İnsan küsmeye hazır yaratılmıştır. Hem ki olur olmaz şeylere küsüverir, darılır, kırılır. Bu insanın insanlığında vardır. İnsansa öyledir. Genel geçer bir kuraldır. Eğer bunun dışındaysa birileri, o istisnai bir durumdur. Ama bunu bilen Allah, böyle yarattığını kendisine haber vererek kuluna der ki, evet küsersin, yaratılışından gelen bir özellik. Feveran edersin, birdenbire kendince figanın olur. Dertlenirsin, sıkıntıya düşersin. Darılır, kırılırsın, solarsın belki hatta çiçek gibi. Ama hadi ertesi gün neyse, üçüncü günü geçmesin. Üç günden fazla küsme der İslam. Küsme emri ayrı şey ama küstün üç günden fazla olmasın ayrı şeydir. Bu insanın insan olarak İslam tarafından bilindiğinin en güzel işaretlerinden birisidir. Öfkelenme konusu da öyle. Sahabeden biri gelir aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah bana nasihat et ama sözü uzatma der. Adam kızmaya hazırdır çünkü derdi odur, sıkıntısı o. Hemen kızıverir olur olmaz her şeye. Aleyhissalatü vesselam der ki, la tağdab, kızma. La tağdab, öfkelenme. La tağdab, gazaplanma. La tağdab, la tağdab, la tağdab, devam eder söylemeye defalarca. Çünkü adamın ihtiyacı vardır bunu ısrarla dinlemeye, bunu duymaya. Peygamberimiz bilir meseleyi, o adamın ihtiyacına göre cevap verir. Çünkü onu düzeltecek olan konu burasıdır ya da onun yanlış yeri budur. Burası düzeltilince diğer bölümler zaten buna göre düzgündür. Nasihati oradan başlar. La tağdab, öfkelenme. Ama insan ya, öfkelenir ya insan. Hani bazen tarif eder kimi akıllı geçinenler. Bak dostum, arkadaşım, o kadar hayatı takmayacaksın, o kadar dünyaya eyvallahın olmayacak ki, diyelim duydun, evin yanıyor, gideceksin, atacaksın koltuğunu, kanepeni, seyredeceksin bir güzel, hiç mi hiç eyvallah etmeden. Olur mu öyle şey? Doktorun biri arkadaşın birinin annesine böyle nasihatta bulunuyormuş. Dert etme dünyayı diye başlamış ve de örneği aynen böyle yapıştırmış sonuna. Demiş ki, hiçbir şeyi dert etmeyeceksin. Evin yanıyor görsen sandalyeye oturacak ve rahatlıkla seyredeceksin. Ne diyorsun sen doktor bey demiş. Yani ben hayvan mıyım, insan değil miyim? Evim yanacak ve rahat seyredeceğim öyle mi? Sonra bu mümkün değil demiş tabii. Evet, insanoğlu gazaplanacak, öfkelenecek yer yer ama çare ne? Öfkelendiniz ne yapmanız gerekiyor? İda kalıp tefeskut. Öyle diyor Peygamberimiz, öfkelendiğinde sus. Susabilmeyi beceremedin, ayaktaysan otur, oturuyorsan ayağa kalk. Gücün yetmedi, gazabın dinmedi, bırak orayı terk et, bir başka yere git. Ya da yat hatta belki de, olmadı, kendine sahip olamadın, abdest al. Küçük abdest yetmediyse büyük abdest al, bütün vücudunu yıka, olmadı, namaz kıl. Buna rağmen olmazsa, şeytan benimle oynuyor de ve imanınla vazgeç, başka çaren yok. Birilerini dinle, birileri sana nasihat etsin. Ama la tağdab, öfkelenme. Çünkü insan öfkelendi mi, aklı başından gidecek. Yani iradesine şeytan hakim olacaktır. Öfkelendi mi, ne yapıp ettiğinin hesabını yapamayacak ve bütün yaptıklarında şeytan egemenliği kendini apaçık ortaya koyacaktır. Söyleyin, öfkelendiniz, ne yapmanız gerekiyor? Önce öfkelenmemeye çalışacaktınız, gazaplanmayacaksınız. Çünkü gazaplanınca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, dengeyi bulamıyorsunuz, düzeni kaybediyorsunuz, kafanız bir yana, gönlünüz bir yana kaçıyor, bunun farkındasınız, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz, hatta ne edeceğinizi farkına varamıyorsunuz. Evet, çare ne? Çare öfkelenmemeye çalışmak. Çünkü hatta öfkelenmenin mantığını kavramak belki önce. Ama neden gazaplanıyorsunuz? Ne var ortada? Bir yanlışı düzeltmek için ama siz o zaman ikinci bir yanlış yapıyorsunuz. Vazgeçin, inat etmeyin, dikkat edin diye kendinize nasihat ediyorsunuz. Bir seferinde bu hadisi anlatıyordum. Gazaplanma, öfkelenme, yasaktır, yapmayacaksın diye. Hatta sözü getirdim ki, dedim en sonunda, bakın bir adam ölümü hak edebilir. Birini öldürmeniz gerekebilir. Öldürün ama gazaplanmayın dedim. Birdenbire feveran ettiler. Bağırıp çağırmaya, öfkelenip gazaplanmaya başladılar. Olmaz öyle şey, saçmaladın dediler. Dedim ki önce sakin olun, öfkelenmeyin. Sonra düşünün, siz hiç kurban kestiniz mi dedim, evet dediler. Yani hayvan öldürüyorsunuz, tamam, peki söyleyin, siz hayvanı öldüreceğinizde böyle büyük bir kinle, öfkeyle, gazapla, yani hayvanın üzerine çullanır, saldırır, öylece mi öldürürsünüz, yoksa hatta şefkatle, merhametle, bıçağı bir güzel bileyerek, hayvanı düzgün yatırarak, ona acıyarak mı kesersiniz? Elbette ikincisi, ya da öyle yapmak zorundasınız. İşte onun için, birini öldürecekseniz öldürün ama gazaplanmayın. Lakin kendinizi kaybettiniz, öfkelenmişsiniz, gazaplanmış, kızmışsınız, ne yapacağınızı bilemeyecek hale gelmişsiniz. Aklınızı başınıza alın, bir hatırlatan olursa hemen uygulayın. Eûzü besmele çekin, damarlarınız yatsın, sinirleriniz sakinlesin. Gücünüz yetmedi, sakinleyemediniz, susun. Konuşmayın, devam etmeyin konuyu, tartışmayın. Olmadı, ayakta olun ya da oturun, yani konum, durum değiştirin. Değilse bırakın orayı, bir başka yere kaçın hatta, kavga etmemek için, gazaplanmamak için. Ama abdest alın ve de namaz kılın, sakinlersiniz. Çünkü Peygamber sizi en bilen, sizi var eden, gazap nedir, azap nedir, öfke nedir, kızmak nedir, darılmak nedir, bunu en iyi bilen Allah tarafından gönderilen bir elçidir ve diyor ki, اِذَا قَضِبْتَ öfkelendiğinde feskut, susuver, vazgeç. 49. hadis. اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. Hem efendisinin hakkını düzgünce yerine getiren, hem de Rabbine ibadetini tas tamam güzelce yapan köleye sevabı iki kat verilir. Köleler, cariyeler, eskiden öyleymiş diye anlatılır. Kitaplarda yeri varmış, öyle öğretilir. İnsanlar savaşırlarmış özgürlük adına. Sonra galip gelenler karşı taraftan köleler alırmış. Eşyalarla birlik, ganimetle beraber erkeklerine köle, kadınlarına cariye denirmiş. Kimileri kimilerinin olur, kimileri kimilerine satılır, alınırmış da zaten. Hatta hizmette, hürmette kullanılırmış. Eğer onlardan biriyle, eğer efendisi beraber olur da çocuk doğurursa ona Ümmü Veled denilirmiş. Böylece o kadın aslında çocuğunun efendileştirdiği, çocuğunun kölesi durumunda çocuğundan dolayı özgürlüğe kavuşan bir kadın olurmuş. Neden mışlı mışlı anlattım? Yani ne doğduğumdan bu yana, ne bu ayet ve hadisleri duyduğumdan bu yana ben böyle bir şeylerin yaşanılır bir toplumunu görmedim, bilmiyorum. Ama bizim bildiğimiz kitaplardaki kadar demek ki birinin malı mülkü durumunda, birine ait durumda, birinin hizmetçisi, birinin hürmetçisi durumunda, birine ait durumda insanlar olurmuş, onlara köle deniliyor. Köle denilince sadece gemilerde forsa zannetmeyin, fabrikada işçi zannetmeyin ya da birilerinin birilerine paradan dolayı, puldan dolayı, ekmek parasından hatta karın tokluğundan dolayı köleleştiği toplumlardan örnekler almaya çalışmayın. Onları kastetmiyorum. O belki farklı bir kölelik. Yani demokratik kölelik mi diyorlar, emperyalist kölelik mi diyorlar, ben onları bilmiyorum. Ama İslam dininin anlattığı sosyal hayatın gereği, hatta bir sonucu olarak insanlar tarih boyunca hep savaşa gelmişler. Birden fazla görüşte olan insanlar hep ola gelmiş. Hatta özel olarak ikiye indirgeyeceksek Rahman'ın yolunun yolcuları, şeytanın yolunda yolcu olanlarla beraber hep birbirine düşman ola gelmişler, savaşmışlar. Hatta bazen birileri bazen diğerleri savaşı kazanmış, bir o taraftan bir bu taraftan köleler olmuş. Onlar birbiriyle değişim yaşamışlar, mübadele yapılmışlar eski tabirle. İşte bir köle varlığı, işte bir kölenin hukuku, işte bir köle adına gerçekler ortaya konulmuş. Onların azat edilmeleri söz konusu olmuş, onların kullanılmaları söz konusu olmuş, onların hakları, hukukları gündemde tutulmuş. Onlardan birisi de işte bu 49. hadis. Bir köle, اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَّيِّدِهِ, efendisinin hakkını düzgünce yerine getiriyorsa, ona samimi davranıyorsa, onun hayrını istiyorsa, onun güzel bir hayat yaşaması için elinden geleni yapıyorsa, bir de ve ahsene ibadete rabbihi, Rabbine ibadetini de güzelce yapıyorsa ama tas tamam yerine getiriyorsa, Rabbi ne dediyse onları da gerçekleştiriyorsa, bedenen ve bireysel planda, malen ve toplumsal planda neler yapacak idiyse, malı yok ama gücü yettiği kadar, bedeni yok ama var olduğu kadar sabah ve akşam ibadetlerine, gündüz ve gece ibadetlerine dikkat ediyorsa, işte o zaman kâne lehul ecru merrateyn, onun ecri, onun mükafatı, onun sevabı hep iki kat olacaktır. Peki bir yerde çalışanlar, çalıştıran insanın, işverenin dinle, diyanetle ilgisini tartışıp, yok bu adamın ben gibi dini yok, öyleyse yapacağım kadar ihanet ederim demeye nereden hakları ola ki? Peki itaat etsinler mi ama baştan düşünsünler nerede çalışacaklarını? Yani eğer İslam dini o kişinin orada çalışmasına hayır diyorsa, yani İslam dininin düzenlediği bir toplumsal hayatta öyle bir iş yeri zaten yoksa ve bir Müslümanın öyle bir yerde çalışması baştan söz konusu değilse, Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı, Allah'la savaştır dediği, ben varlığına razı değilim dediği bir iş yerinde kendince çalışma sözleşmesi yapıyor ve de ben ona ihanet etmek için buradayım diyorsa, bir başka akıl kârı galiba bu iş, pek İslam'dan kaynaklandığını zannetmiyorum. Ama eğer bir savaş esiri köleyse, birinin kölesi durumunda hayatını sürdürüyorsa, hayatı ona bağlı, onunla birlikteliğe bağlıysa, ona samimi davransın, onunla beraber güzel bir hayat yaşar o zaman. Yani efendisinin hakkını düzgünce yerine getirsin. Tabi bu arada aslında Rabbi Allah'tır, Allah'a karşı ibadet ve itaatını da tas tamam güzelce yapsın, ona iki sevap var. Allah kabul etsin. 50. hadis. İza vecehtu ila abdin min abidi musibeten fi bedenihi ev malihi ev veledi thumme istakbele zalike bi sabrin cemil istahyeytu minhu yevmel kıyame en ansibe lehu mizanen ev enşura lehu divana. Allahu Ekber. Kullarımın herhangi birisinin bedenine veya malına yahut da çocuğuna bir musibet yönelttiğimde, şayet o kul bunu sabr-ı cemil ile karşılarsa, yani en güzel bir şekilde bu musibete dayanırsa, kıyamet günü onun adına bir mizan kurmaktan veya bir divan toplamaktan haya ederim. Böyle diyor Cenab-ı Hak. Aleyhissalatü vesselam bize Allah'ın böyle dediğini haber veriyor. Demek ki Allah kullarını imtihan edecektir. Dünyada varlık nedenimiz budur. Bizi Allah imtihana tabi tutacak. Bununla bizi ölçecek. Zaten bilir ne yapacağımızı ama bunu biz bilecek, biz ortaya koyacağız. Allah'ın dediği gibi davrananlara Allah cennetini vaat ediyor, cennet verecek. Onun dediği gibi davranmayanlara, karşı gelenlere Allah cehennemini vaat ediyor. Cehenneme atacak, Allah korusun. İşte böyle bir imtihan salonuna gönderdiği kulunu Allah imtihan ederken onun bedenine veya malına yahut çocuğuna bir musibet yöneltebilir. Çocuğuna bir şeyler gelebilir. Malına bir şeyler gelebilir. Bedenine bir şeyler gelebilir. Hayat budur. İmtihandır. Olur öyle şey. Allah nasıl isterse öylece olur çünkü. Böyle bir durumda eğer o kendisine, bedenine, malına ya da çocuğuna musibet yöneltilen kul eğer bunu sabr-ı cemil ile karşılarsa, yani en güzel bir şekilde dayanır, isyan etmez, kulluğuna devam eder, ne yapacaksa yapmayı sürdürür, hem ki bunun Allah'tan olduğu bilinciyle Allah'a kulluğa devam ederse, İşte o zaman kıyamet günü diyor Cenab-ı Hak, onun adına bir mizan kurmaktan veya bir divan toplamaktan haya ederim. Yani onu affederim, amellerini bile tartmaya gerek duymam ya da onun adına bir hesap kitap mizanı kurulsun istemem. Tamamdır, onu ben hepten affederim. Çünkü Allah'ın bizden istediği galiba eğer bir cümleyle söylenecekse sadece budur. Acizliğimizi bilelim, zayıflığımızı fark edelim, anlayalım ki bizim gücümüz yok, kuvvetimiz bu kadar, halimiz bu, biz zayıfız, biz aciziz, biz güçsüzüz, yardıma muhtacız, Allah'ın kulu olmakla şereflenecek, onun yardımıyla destek bulacak, ayakta duracağız. Bunun bilincinde olarak evime, barkıma, yurduma, yuvama, oğluma, kızıma, gözüme, kulağıma, elime, ayağıma, bir şeylerime bir şeyler gelirse, bir musibet isabet ederse, bir bela gelirse, bir imtihan sorusuyla karşılaşırsam, bu varlıklarımla ilgili, kendim ve çevremle ilgili yapacağım iş Rabbimdir. Ne isterse güzeldir, ne yaparsa yerindedir, o nasıl imtihan etmek isterse öylece imtihana razıyım. Ben Rabbimin emrine boynum kıldan ince, ben boyun eğmişim. Aynen dediğini dinlerim dedi mi kul, yani kulluğa devam ederse, beni böyle imtihan etti diye isyan etmezse o kul, itiraz etmezse, kafa tutmazsa ya da Allah'ın dediklerine karşı gelmeye, yani itaatını bitirmeye çalışmazsa elbette Allah onu affedecektir. Oğul verirken Allah güzel de, oğlunu alınca kötü mü? Kız olunca iyi de, kızını elinden alıverince, ölüverince kötü mü? Nur topu gibi sapasağlam bir bedenle yarattığı kişi kendisi için her gün elhamdülillah derken güzel de, bir imtihan nedeniyle onun bir bölümünü arızalandırmış ya da bir süre sıhhat ve afiyetini geri almışsa Allah haşa kötü mü? Allah mal verince çok güzel de, malı elimizden bir dönem, bazen ya da bir başka hesap ile alıvermişse haşa suçlu mu Allah? Estağfirullah. Bu kesinlikle böyle olmamalıdır elbette. Buna göre bir örnek hatırladım. Bir sultan Ebu Cehil karpuzu denilen bir meyve var. Eline almış oynuyormuş birkaç tane. Acı mı acı? Hani Türkçe'de öyle söylenir. Zehirin acı olduğunu bilmem de zehir gibi acı derler ya. Yani gerçekten acı, müthiş acı bir bitkidir. İşte Ebu Cehil karpuzuyla oynarken aklına gelmiş acılı, şöyle bir baksam tadına demiş. Almış ağzına bir parça, alamamış bile hatta, daha dişleriyle, şöyle diliyle, dudağıyla, ağzıyla dokunurken birdenbire yanmış sanki her taraf, acıyla kıvranmış, kavrulmuş her tarafı. Aklına gelmiş, kölesini çağırsa, verse yese bakalım yiyebilecek mi? Yani acaba karşıdaki adam buna nasıl bir tepki gösterecek diye. Ben de bir vakitler tadına baktım, acıydı ama benim kölem olmayınca ben deneme imkanı bulamadım tabii. Ellerini vurmuş birbirine ya da adet neyse nasıl çağıracaksa, zile basmış diyemiyoruz, yoktu o zaman galiba. Veya bir çeşit çağırmış kölesini. Buyurun sultanım demiş, beni emretmişsin. Emrin olur, huzurundayım. Atmış elindeki o bir parçasını ısırmaya çalıştığı Ebu Cehil karpuzunu. Yani acılığını bizzat tattığı Ebu Cehil karpuzunu. Al demiş. Almış hemen, kapmış havada. Ye bakalım demiş. Köle gayet rahat, yüzünü bile buruşturmadan, sanki hani en sevdiğiniz neydi, onu yer gibi yemiş. Güzel bir karpuz gibi mi, kavun gibi mi yemiş? Elma gibi mi, şeftali gibi mi yemiş, erik gibi mi, kayısı gibi mi yemiş, ya da hangi bölgenin en güzel meyvesi neyse, en iyi hangisinden hoşlanıyorsanız, öylece yemiş. Hiç buruşmadan, alnı kırışmadan yemiş, hatta şapur şupur yemiş, ağzının suyu akarcasına yemiş. Sultan şaşırmış, birdenbire kendine gelmiş, ne yapacağını bilememiş, bir deneme daha, acaba demiş ben mi yanıldım? Yoksa bana göre değil miydi bu? Atmış elindeki ikinci örneğini, ye bakalım bir de bunu demiş. Adam aynı tavır, aynı tarz, onu da yemiş. Hayretlerini gizlemeye artık gerek kalmamış. Sultan ise sultanmış, ne olacakmış? Yani bir zayıf tarafı varsa bu açığa çıkacak. Çıksın ne olurmuş sanki? Sormuş kölesine, demiş ki acı değil mi? Acı efendim demiş. İyi ama bak, hiç acı gibi yemedin, yani sanki tatlı gibi, çok güzel bir yiyecek gibi yedin ama neden demiş. Yani hayretlerini gizlemeden, şaşkınlığını bertaraf etmeden, olduğu gibi olan olduğu gibi ortaya koymuş. Köle ne demesin? Hayret, demek ki kölelik ruhuyla insanlar Allah'a köleliği birleştirince iyi köle olurlarmış demek. Demiş ki, efendim, yıllar yılı kapındayım. Hep güzel, çeşit çeşit, rengarenk, tat tat, nefis, enfes, ne güzel yiyecekler verdin ve yedim. Bugün de acı bir yiyecek vermişin. İsyan mı edeydim? Bağırıp çağıraydın mı? Bu neyin nesi? Sen zalim misin? Hain misin? Sen ne biçim adamsın diyeydin mi? Yok, senden geldi ya. Olsun demiş, ne fark eder? Zaten buna inanmıyor muyuz? Biz Allah'ın bize rızık verdiğine, Allah'ın bizi imtihan ettiğine, Allah'ın bize bir şeyler gönderdiğine inanmıyor muyuz? Kimileri bizim hoşlandığımız cinsten, seviyoruz, seviniyoruz, oğlumuz oluyor, kızımız oluyor, mal kazanıyoruz, mülk kazanıyoruz, sıhhatimiz oluyor, afiyetimiz oluyor. Evet, bunlara gayet memnun, coşkun, evet diyoruz, devam et diyoruz, aman Allah'ım diyoruz, olsun diyoruz. Allah da bazen bunları alarak imtihan ederse, vererek imtihan ederken güzel Allah da alarak imtihan edince kötü mü haşa demiş. Öyle demiyor muyduk? Her gün tatlı, güzel şeyler vererek imtihan ederken güzel de, bir günde acıyla imtihan ediyorsa, acı yediren bir sultanla imtihan ediyorsa ne fark eder demiş. Adam anlamış tabi. Öteki de anlatacağını anlatmış. Evet, aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allahu Teala'dan ifadeyle kullarımın herhangi birisinin bedenine veya malına yahut çocuğuna bir musibet yönettiğimde, evet, başımıza, bedenimize, gözümüze, kulağımıza, sıhhat ve afiyetimize, malımıza, mülkümüze, evimiz, barkımıza, dükkan tezgahımıza veya çoluğumuza, çocuğumuza, oğlumuza, kızımıza bir şeyler gelebilir. Bizim istediğimiz gibi olmayabilir. İşte böyle bir şey başa gelince, eğer o kul buna sabr-ı cemil ile karşılık verirse, aklıma gelmişken söylesem, oğlumuza, kızımıza, bedenimize, malımıza bir şeyler gelirse derken biz hep, gözümüz kör olursa, boynumuz tutulursa, ayağımız kesilirse, oğlumuz ölürse veya hastalanırsa ya da malımız yanarsa gibi aklımıza geliyor. Oysa başımıza gelen imtihan soruları her zaman almak türünde değil, vermek türünde de olur. Yani söyleyin, oğlumuz hep sıhhat ve afiyette, aklı başında, zekası yerinde, başarısı sürekli, hep öyle birisi olarak imtihan oluyorsak ya, o zaman sabretmeyecek miyiz, yani şımaracak mıyız, malımız hep artsa, hep artsa, hep artan bir mal sistemiyle imtihan edilsek, yoksa o zaman şımarık, kendimizden geçmiş, kendimizi kaybedecek miyiz, sabr-ı cemil ile muamele etmeyecek miyiz? Tarihte, bizim kulluğumuza örnek kullar olarak gözümüzün önüne kitabımıza serilen, kitabımızda sergilenen örnekler var ya, mesela onlardan üç tane baba oğul modelini hatırlıyoruz. Yakub ile Yusuf, Davud ile Süleyman, Zekeriya ile Yahya. Söyleyin, bu peygamberler, bu baba oğul peygamberler bu sabr-ı cemili bize güzel anlatmıyorlar mı? Farz et, Davud gibi senin nice sıkıntıların var, sabret, dayan ve diren. Farz et ki Süleyman gibisin, yani bütün evren sanki egemenliğin altında, her şey senin hakimiyetine boyun eğmiş, istediğin gibi hareket ediyorsun, mal mı dilediğin kadar, mülk mü dilediğin kadar, saltanat mı dilemediğin kadar, hatta cinler emrinde, şeytanlar emrinde, kuşların dilini bile anlıyorsun. Söyleyin, peki buna sabr-ı cemil gerekmez mi? Şımarsın mı? Bu bendendir mi desin? Hayatı kendisi mi düzenlediğini zannetsin? Hayır ve kesinlikle hayır. Öyleyse sabrı anlasak. Yani bela ve musibete sabır demek. Allah nasıl imtihan ederse öylece sabretmeyi bilmek. Yani dayanıp direnmek, bıkıp usanmamak, kulluğu bırakmamak, devam etmek demektir. Mesela insanoğlu eğer Müslümansa yapacağı kulluk birimleri vardır. Onları yapmaya devam edecekse bu onun sabrını gösterir. Diyelim Nuh Aleyhisselam gibi. Davet etmek zorundadır. Kulluk yapmak zorundadır. Bıkıp usanmadan devam etmek zorundadır. Hem öyle devam edecektir ki Allah ondan ne isterse bunu yapacaktır ve bir an geri durmayacaktır. O da öyle yapmış. 950 yıl ne yapacaksa yapmaya devam etmiş ama görevi bitince helak et bunları, kahret ya Rabbi demiş. Nereden anlıyoruz görevinin bittiğini? Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'a haber vermiş. Demiş ki şu ana kadar inananlardan başka artık senin kavminden inanacak kimse yok. Öyleyse kahret ya Rabbi demiş. Helak et ya Rabbi demiş. Bitsin onların işi demiş. Artık o anlamda görevi bitmiş de sabırsızlık yapmamış elbette yine. Ama mesela Eyyub Aleyhisselam da öyle sabretmiş, öyle dayanıp direnmiş ki tüm olumsuz şartlara rağmen isyan etmemiş, yapmayacağı şeylere başlamamış, kafa tutmamış, olmaz böyle Allah'ım dememiş, beni mi buldun dememiş, başkası yok muydu dememiş, boynunu bükmüş, sen öyle dediysen öyledir, ben kulluğuma devam ederim demiş, bıkmadan, usanmadan. Eğer hastalığının son dönemlerinde, sıkıntısının son dönemlerinde, ya Rab, şeytan bana azap veriyor, yoruyor beni, şeytan bana ikab gösteriyor, yoruyor beni ya Rabbi dediyse, bu onun sabırsızlığı anlamına değil, yani korkarım ya Rabbi, sabrım biterse diye korkarım, yani seni razı edememekten korkarım ya Rabbi demektir bir anlamda. Yakup ve Yusuf aleyhisselamların sabrı ise daha farklı, elbette sabr-ı cemil odur zaten. Yani öz oğlunu, öz oğulları elinden alacak, sabredecek. E tabi gereken oydu çünkü. Ama öz kardeşleri kendisini kuyuya atacak ama sabredecek. Peki bir kervan onu alıp metadır diye sanki maldır, ticari maldır diye götürüp köle pazarında satacak. Üstelik en şerefli insan, kendisinden önce yaşayanların en şereflisi İbrahim aleyhisselam, Halilur Rahman'ın oğlu İshak aleyhisselamın, Allah'ın elçisi İshak'ın oğlu Yakup aleyhisselamın, onun da oğlu Yusuf aleyhisselam olarak, bir peygamber çocuğu, bir peygamber torunu olarak gidecek köle pazarında satılacak. Olacak sabrı cemil onun şiarıdır. Demek ki Allah böyle imtihan ediyor diyecek. Allah'ın imtihanını güzel görmekten başka sabır yok ki zaten. Nasıl isterse öylesi en güzeldir diyecek. Allah nasıl istemişse daha güzeli yoktur diyecek. Hatta Allah haber gönderse, kulum nasıl istersen senin istediğin gibi yapayım dese, aman ya Rabbi diyecek. Beni bana bırakma diyecek. Bir an bile, göz açıp kapayıncaya kadar bile, sünnetteki tabiriyle, tarfede aynin, yani bir anlık bile beni bana bırakma, ben kendimin bugünkü halini, ahvalini bile hayra tebdil etmeye, hayra çevirmeye muktedir değilim. Ben bugünümün hayrını bile bilemem. Kaldı ki bundan sonrasını nereden bileyim, yarını nasıl bileyim ya Rabbi diye Allah'a yalvarıp yakaracak, sabrını sürdürecek. Başka yolu yok çünkü. Kur'an bize bu tür sabırlardan söz ediyor. Yani yapılacak işin yapılmasına devam anlamına sabır. Yapılmayacak işi salıvermek, yani dönmemek, ilgilenmemek, yapılmayacaksa tamam ben artık ona bakmıyorum demek anlamına sabır, yani bırakmak, ilgilenmemek. Bir de Allah bizi nasıl imtihan ederse öyle imtihan eder. Onun hikmetinden sual edilmez. Allah güzel imtihan eder, bize düşen ona tabi ve teslim olmaktır şeklinde anlaşılan bir sabır ki buna sabrı cemil diyoruz. Demek ki insanoğlu bedenine, malına ya da çocuğuna bir musibet gelmişse kulluğuna devam edecek, bıkmayacak, usanmayacak, Allah en güzelini bilir diyecek, en güzel biçimde dayanacak. İşte o zaman Allah ona bir garanti belgesi olarak peygamberini sanki elçi olarak özel olarak gönderiyor. Diyor ki ben onun adına bir mizan kurmayacağım, onun adına divan toplamayacağım, haya ederim. O madem ki benim imtihanıma böyle karşılık verdi, ben de ona cennet vereceğim diyor. Öyle anlıyoruz. İza vazantum fa'arjihu. Tarttığınızda teraziyi biraz ağdırın, yani az fazla verin, karşıdakini tercih edin. 51. hadis. İnsanlar bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar. Birileri birilerinden bir şeyler alan ya da birilerine bir şeyler satan durumunda olabilirler. Tarih boyunca ola geldiği gibi anlaşılan o ki kıyamete kadar da devam edecek bir gerçektir bu. Yani bir tartı olacaktır, bir terazi olacaktır, bir alışveriş olacaktır, bir hesaplama olacaktır. İslam dini Müslüman kardeşini tercih konusundaki prensibini alışverişte de böyle ortaya koyuyor. Hani öyle diyordu ya bir ayet, kendilerinin ihtiyaçları olabilir, olursa olsun ama Müslüman gerçek Müslümansa Müslüman kardeşini kendi ihtiyacına rağmen tercih eder diyordu ya, işte kendisini değil Müslüman kardeşini tercih etmeyi alışverişte böyle tarif ediyor İslam dini. Ticaret yapıyordunuz, İşte bu ticaretinizde sizin gerçekten ihtiyacınızda olabilecek diye ticaret yaptığınız belli. Ama bu ticaretinizde teraziyi biraz aldırıverin, az biraz fazla veriverin. Böylece hem onunki fazla olsun, hem ki sen aldanmış olma, hem yapan sensin zaten, hem ayarlayan tartan sensin, hem hakkını yemiş olma, hem ihtimal bitsin, hem tıpatıp tam dengeli, amana ölçüsü tam olsun da diye uğraşma, bunu kendine iş edinme, salıver biraz, fark etmez, bu senin için kârdır elbette denilir. Çünkü Haşr suresinin 9. ayetinin bir bölümü şöyle: ve yu'sirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsa. Yani insanlar eğer müminseler, müminleri seviyorlarsa, kendilerinin herhangi bir konuda ihtiyaçları bile olsa, buna rağmen yine de diğer Müslüman kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Hani tarihte öyle örnekler anlatılır. Bir savaş sonrası, ölmek üzere şehadetin eşiğinde insanlara su dağıtsak diye koşturanlar söylerler. Tam inlerken, belki son nefesindeyken, bir damla su diye kıvranırken, ona bir damla su verileceğinde, bir başkasından gelen bir feryada, gözüyle, kaşıyla, eliyle, ağzıyla, hayır bana değil, şimdi ona git de sonra bana gelirsin diye, kardeşini tercih edenlerden söz eden nice kitap sayfaları vardır. Ona gidilince, aynı olay tekrar yaşanacaktır. Sonra bir üçüncü şahıs, sonra bir dördüncü şahsa gidilecektir. Ama yetişilemeyecek, o şehit olacak, geri dönülecek, bir bir onların da şehit edildiği öğrenilecektir. Olsun, zaten gideceklermiş. Bir damla suya hasret giderse, Allah Kevser'inden onu hem ne kadar çok sulayacaktır biliyor o. Hatta Müslüman kardeşini tercih ettiği için Allah ona bol bol cennet ırmaklarından sular ikram edecektir. Tarttınız mı? Tartan siz misiniz? Tercih edin kardeşinizi. Onunki biraz fazla olsun. Taksim eden siz misiniz? Başkalarına biraz fazla verin. Dağıtan siz misiniz? En sona kendinizi ayırın. Siz işin başında mısınız? Karşınızdakini tercih edin, ona yardımcı olun. Böylece Müslümanlar eğer bu ve benzeri ekonomik kuralları gereği gibi yerine getirebilirlerse, kapitalizm kökünden çökecek, materyalizm hepten iflas edecektir. Ne fark eder ki onunki fazla olsun diyebilmek, ben aldanmıyorum ama karşılığında cennet bekliyorum diyebilmek her zaman kar sağlayacaktır. 52. hadis. Erba'atun yubgiduhumullahu azza ve celle el-beyya'u el-hallafu vel-fakirul muhtalu ve-şeyhul zani vel-imamul cair. Allah korusun. Dört zümre vardır ki Allah Teala onları sevmez, buğz eder, gazap eder. Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden yaşlı ve hırsızlık eden zalim yönetici. Allah korusun. Demek bu hadisten öğrendiğimiz dört sınıf insan var Allah'ın kendilerini sevmediği. Bizde varsa hemen tevbe edeceğimiz, pişman olacağımız, istiğfar edeceğimiz, aman ya Rabbi diyeceğimiz dört özellik. Allah'ın gazabını, buğzunu, Allah'ın sevmemesini gerektiren dört özellik. 1. El-beyyâul hallâf. Çok yemin eden satıcılar. Neredeyse adam ticaretini yemin üzerine kuruyor. Karşıdakini ikna edebilmek için kendine güvensizliğini, sahtekarlığını veya yalan söylediğini kamufle edebilmek için ne yapıp edip de yemine başvuran insanlar. Allah sevmezse biz de sevmeyeceğiz. Söyleyin, böyle bir insandan alışveriş yapmayı sever misiniz? Kesinlikle hayır, sevmeyeceğiz. Çünkü el-beyyâul hallâf Allah'ın sevmediği insansa ben de böylesini sevmiyorum. Hatta aldığı malın fiyatını söyleyeni sevmiyorum. Aldığı mala yeminle çok fazla kar getirmeden sattığını beyan eden insanı sevmiyorum, sevmemem gerekiyor. Hatta aldığı malın güzelliğini, kalitesini, iyiliğini, cinsini veya değerini yeminle anlatmak isteyen insanları da sevmeyeceğiz. Çünkü Allah onları sevmiyor. Peki, adam malının üzerine hem aldığını yazmışsa hem sattığını yazmışsa, yani benim konumun dışında ne demek istediğimi anladınız. Kaç lira kâr ettiğini, ne kadarını kâr, ne kadarını maliyet dediğini, ne demeye getirdiğini benim anlamam gerekmiyor. Ama şöyle bir gerçekle karşı karşıya kalınca şaşırdım doğrusu. Maliyet hesabı öğreten bir kitap okuyordum. Yani bugünkü ekonomik dünyanın maliyet hesabını öğreten bir kitap. Ne aldın? Yaz. Getirmek için neler masraf ettin? Onları da yaz. Ama ambalaj masrafı, onu da yaz. Hatta taşıtmak için hamala şu kadar hammaliye verdin, onu da yaz. Bir gün için bir yerde bekledi, onun için para verdin, onu da yaz. Sonra taşıdın, taşıttın, mağazana getirdin ya da fabrikana yerleştirdin. İmalat hanende elektriğinden suyuna, müşteriye içirdiğin çayına kadar neler masraf ettin? Değilse niye içireydin zaten? Ama bazılarına yemek yedirdin, ama neden yedirseydin? İşte bütün bunları da o malın maliyet hesabı için listeye aynen yazıver. Evet, yazmaya devam ediyorsun. Bitti mi? En son ambalajını da yaptın. Yani nakil olarak gönderme masrafları da dahil hepsini üst üste topladın mı? Geriye bir kalem yazacağım bölüm kaldı. O da belli, normal, şöyle hani çok fazla fahiş olmamak şartıyla normal bir kar haddi koyacaksın, onu da oraya yazı vereceksin. Diyelim %10 olabilir, %12 olur, %15 olur, %20 olur. Hani fazla olmasın, insafsız olma. Böylece maliyet fiyatını belirledin. Maliyetine satış dedin mi, o hani asgari seviyede bir kar bölümü vardı ya, demek ki o da içindeymiş, o anlama gelecekmiş. Bir de buna yemin ederse adam, vallahi de, billahi de, tallahi de, minallahi de, anillahi de, maliyetine satıyorum diye desin dediği kadar demez miyim içimden ben o zaman? Adam yemin ediyorsa, hem değişik değişik yeminler var bugün piyasada, yanaşmayacağım, sevmiyorum çünkü onları diyeceğim. Bakın, Allah sevmiyormuş çünkü. Arabanın arkasına, bagajına ekmek koyuyormuş. Müşteri gelince hani alıp satacak ya, vallahi diyormuş, bu arabada ekmek var, ekmek yersin, yenilir bir ekmek. Yani içindeki ekmeği kastediyor, öteki de alıp satarsan, kar edersen biraz sana kalır anlamına getiriyormuş. Veya yalan haram diye yemin ediyor adam başta. Evet doğru, ama yalan haram değil mi? Arkasından yalanı böyle iğne üzerinde durduruyor sanki. Hem ne kadar mahir adamlar, arka arkaya ısrarla yalan söylüyorlar değil mi? Evet, öyle yalanlar da biliyoruz. Önemli olan öyleyse yalan söylememektir. Çünkü hallaf kelimesi bir anlamda yemin etmek demektir. Yemin eden insanlar kendilerine güvenmiyorlar, Allah'a güvenmiyorlar ya da karşıdakine güvenmiyorlar ya da sahtekarlıklarını kamufle etmek istiyorlarsa ya da hiçbir sebep yok yemin ediyorlarsa etmesinler, çünkü Peygamberimiz yasaklıyor, etmeyeceksiniz. Peki, başka hallaf bir de anlaşmacı demektir. Herkesle anlaşan demektir. Ona, buna, ötekine, berikine, diğerine, bir başkasına hep anlaşmacı gözle bakanlar, öyle insanlarla da alışveriş yapmayı sevmeyeceğiz. Çünkü Allah sevmiyor. Yani adam benimle öyle içli dışlı anlaşıyor ki sırf beni müşteri olarak kaydetmek ve kaybetmemek için. Böyle insanla alışveriş yapmamın anlamı yok. Çünkü Allah sevmiyor. İkincisi, vel fakirul muhtal. O da kibirli fakir. Yani zengin kibirli olunca iyi mi? Hayır. Ama bir de fakir kibirliyse, yani ne yapmaya çalışıyor? Anlamalı değil mi? Nesin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Zaten neyin var senin? Bir de kibirle davranıyor. Bir de kendini büyük zannediyorsun. Havandan da yanına varılmıyor. Ne anlama geldiğini düşünmüyor musun? Fakirsin ve fark et kendini değil mi? Evet. Yani bir fakir, eğer fakirse, eğer bir insan bir de fakirliğini unutup kendini gurur ve kibire kaptırmışsa, bir şeyler zannediyorsa, işte o zaman Allah onu hiç sevmiyor. Peki zengin kibirlenince seviyor mu? Hayır, kibirli olanı zaten sevmez, ama bu özel olarak sevmiyor. Ve üçüncüsü, eşşeyhü zani, Allah korusun, ihtiyar, şeyh, pirifani hatta, ya da ömrünü bitirmiş, yolunu tamamlamış ama hala zina ediyorsa, işte onu da Allah sevmiyor. Peki genç zina edince, yani gencin Allah'a, ya Rabbi affet, kendime sahip olamadım, bilemedim, yapamadım, evlenemedim, evlenecektim, işte hayatımda bilemedim, gaflet ettim, yapamadım dese diye bir mazereti hadi olsa, peki ihtiyarın ne mazereti var? Nesini bilmedi? Neye sahip olamadı? Ne yapmak istedi yani? Olmaz öyle şey, vazgeçsin. İhtiyar mı? Zina ediyor öyle mi? Allah sevmez. Öyleyse o zinayı sevmesin ihtiyar. Vazgeçsin, yapmasın, yapmamaya çalışsın. Allah korusun, Allah kurtarsın. Bir de vel imamul cair, zalim yönetici ya da hırsızlık eden, haksızlık eden yönetici. Bu devlet başkanı mı? sadece hayır, ama bir ailede reis, bir toplumda başkan veya bir grupta lider kim olursa olsun eğer zulmediyorsa, haksızlık ediyorsa, hırsızlık ediyorsa, soysuzluk ediyorsa Allah onu da sevmez. Ey yönetiminde birileri olan insanlar! El-Cair vasfında, yani soysuz, hırsız ve zalim yönetici olmayın. Yönetmeyin insanları bu özelliklerle, o zaman Allah sizi sevmeyecektir. Bugün okuduğumuz hadisleri tekrar ediyorum ve sohbete son veriyorum inşallah. Öfkelendiğinde sus. Hem efendisinin hakkını düzgünce yerine getiren, hem de Rabbine ibadetini taslamam, güzelce yapan köleye sevabı iki kat verilir. Kullarımın herhangi birisinin bedenine veya malına veyahut çocuğuna bir musibet yönettiğimde, şayet o bunu sabrı cemil ile karşılarsa, yani en güzel bir şekilde dayanırsa, kıyamet günü onun adına bir mizan kurmaktan veya bir divan toplamaktan haya ederim. Tarttığınızda teraziyi biraz ağdırın, az fazla verin. Dört zümre vardır ki Allah Teala onları sevmez: çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden yaşlı ve hırsızlık eden zalim yönetici. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.